Ayrım 31, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 418. Devlin, Molly ve Richter Neumann Hobson'daki eve yaklaşırlarken bina karanlıktı. Devlin, bana hava yeterince sakin görünüyor dedi. Richter, tehlikeyi göze almaya değmez dedi. Ama Devlin hoparlörü almayı aklına koymuştu. İçeride kimsecikler yok, siz ikiniz ilerleyin, ben arkadan yetişirim. Richter'in de Molly'nin de karşı koymasına fırsat bırakmadan yanlarından uzaklaştı. Yavaşça evin yanına gitti, pencereden içerisini dinledi. Yağmurun şıkırtısından başka bir ses duyulmuyordu. Devlin ayağıyla kapıyı iter itmez kapı hafifçe gıcırdayarak açıldı. İrlandalı Sten tabancası elinde oturma odasına girdi. Odanın kapısı açıktı, şöminedeki ateş sönmeye yüz tutmuştu. Daha odadan içeri adımını atar atmaz büyük bir hata işlediğini anladı. Kapı arkasından hızla kapandı ve bir Browning tabancanın namlusu ensesine dayandı. Sonra da Sten tabanca elinden alındı. Jack Rogan, kıpırdama yoksa vururum dedi. Pekala Fergus, biraz ışığa ihtiyacımız olacak. Fergus Grant gaz lambasının cam şapkasını çıkarıp fitilini ateşledi. Sonra şapkayı gene yerine yerleştirdi. Rogan dizini Devlin'in sırtına dayayıp adamı odanın ortasına doğru itti. Seni alıcı gözüyle görelim bakalım. Devlin yan dönmüştü. Bir ayağı şöminenin kenarındaydı. Bir elini de şöminenin rafına dayadı. Sizlerle tanışmak onuruna sahip olamadım. Baş müfettiş Rogan ve müfettiş Grant, özel bölüm bürosundanız.
Yani İrlanda bölümü öyle mi?
Öyle evlat. Benden kimlik belgesi falan istemeye kalkma, seni temizlerim. Rogan masanın kenarına oturmuştu. Browning tabancayı da Devlin'in kalçasına dayamıştı. Duyduğuma göre sen pek yaramaz bir çocuk olmuşsun.
Yok canım.
Devlin şöminenin kenarında asılı duran Walter tabancaya erişebilse bile kurtulma şansının zayıf olduğunu biliyordu. Rogan ne yaparsa yapsın Grant tedbiri elden bırakmıyordu. Rogan, evet sizler gerçekten beni pek üzüyorsunuz dedi. Niye doğduğun çöplükle kalmıyorsun?
Devlin, bakın bu da bir fikir dedi.
Rogan cebinden bir çift kelepçe çıkardı. Buraya gel. Cama bir taş atıldı. Polislerin ikisi de korku içinde o yana döndüler. Devlin'in eli şöminenin yanında asılı duran Walter tabancaya uzandı. Rogan'ı başından vurup yere serdi. Fakat Grant silahına sarılmıştı bile. Tetiği çekti, İrlandalıyı sağ omuzundan vurdu. Devlin oracıkla koltuğa yıldı ama gene de elindeki tabancayla ateş ediyordu. Genç müfettişin sol kolunu yaraladıktan sonra sol omuzuna da bir mermi yerleştirdi. Grant duvara doğru gerileyip yere düştü. Büyük bir şaşkınlık içinde olduğu belliydi. Masanın öbür yanında hareketsiz yatan Rogan'ı anlamsız bakışlarla süzüyordu. Devlin Browning tabancayı aldı, beline sıkıştırdı, kapıya gitti. Çivide asılı duran çuvalı yere boşalttı. Çuvaldaki patates vesairenin altından hoparlör ile bir iki ıvır zıvır çıkmıştı. Devlin bunları tekrar çuvala yerleştirdi, sonra çuvalı da omzuna aldı.
Fergus Grant zayıf bir sesle sordu. ''Niye beni öldürmüyorsun?''
''Sen ondan daha efendi bir adamsın da ondan. Yerinde olsam kendime daha iyi bir iş bulurdum evlat.''
Devlin hemen dışarı çıktı. Sokak kapısını açtığı zaman Molly duvara dayanmış duruyordu.
''Tanrı'ya şükürler olsun.'' diye mırıldandı.
Devlin elini kızın ağzına dayadı ve hemen oradan uzaklaştırdı. Richter'in beklediği yere geldiler. Molly sordu, ''Ne oldu?''
''Bir adam öldürdüm, birini de ağır yaraladım, işte bu kadar. Adamların ikisi de özel bölümde dedektiftiler.''
''Bunu yapmana ben mi yardımcı oldum?''
''Evet,'' dedi Devlin, ''şimdi hazır fırsat varken çekip gider misin Molly?''
Kız birdenbire arkasına döndü ve koşmaya başladı. Devlin bir an bocalar gibi oldu, sonra kendini tutamayıp kızın arkasından gitti. Birkaç metre ileride onu yakaladı, kollarının arasına aldı. Molly de erkeğin boynuna sarıldı. Büyük bir ihtirasla dudaklarından uzun uzun öptü. Devlin kızı itti.
''Hadi şimdi git yavrum, Tanrı seninle beraber olsun.''
Molly hiçbir şey söylemeden arkasına döndü. Karanlığın içinde gözden kayboldu. Devlin de Richter Neumann'ın yanına gitti.
''Üsteğmen gerçekten pek fevkalade kız.'' dedi.
''Evet, öyle diyebilirsin.''
Devlin çuvaldan hoparlörü çıkardı. Sonra telsize bağlayıp kanalları açtı.
''Kartaldan serüvenciye, kartaldan serüvenciye lütfen cevap verin.''
Devlin'in kullandığı hoparlörlü vericinin alıcısı E gemisinin kaptan köprüsüne yerleştirilmişti. Devlin'in sesi hoparlörden sanki kapının önünde konuşuyormuş gibi net geliyordu. König kalbi çarpa çarpa mikrofona uzandı.
Kartal, burası serüvenci. Sizin durumunuz nedir?
Yuvada hala iki yavru var. Hemen gelebilir misiniz?
Yoldayız. Tamam.
König mikrofonu yerine bıraktı. Sonra Müller'e döndü.
Tamam Erik dedi. Hazırlığı sürdürün. Sahile gidiyoruz.
Devlin ile Neumann ağaçlığa vardıkları zaman İrlandalı dönüp arkasına baktı ve bir arabanın farları dikkatini çekti. Görünüşe bakılırsa araba eve doğru gidiyordu.
Ritter acaba kim bu diye sordu.
Allah bilir.
Birkaç mil ileride kurtarma arabasının gelmesini bekleyen Garvey öbür arabayı da detektiflere göndermişti. Devlin Ritter'in koluna girdi. Yürü evlat dedi. Biz buradan çekip gitmeye bakalım. O ilk şaşkınlık anlarının verdiği uyuşukluk geçtiği için omuzundaki yara fena halde sızlamaya başlamıştı. Devlin bir küfür savurmaktan kendini alamadı.
Ritter sordu, bir şeyin yok ya. Hacamat edilmiş gibi her tarafından kan akıyor. Orada omzuma bir kurşun yedim. Ama şimdi buna boş ver. Dertlere denizden daha iyi bir deva bulunmaz.
İhtar tabelasının önünden geçtiler, dikenli telleri açtılar ve kumsalda yürümeye başladılar. Ritter her adımda acıdan soluk soluğa kalıyordu. Steiner'ın ona verdiği sopaya dayanmıştı ama her şeye rağmen kendini bırakmadı. Sisten göz gözü görmüyordu. Biraz daha yürüdüler ve nihayet ayakları suya değdi. Suyun boyu önceleri birkaç santimi geçmiyordu ama biraz sonra su daha derinleşti. Biraz dinlenmek için durunca Devlin dönüp arkasına baktı. Ağaçların arasında kıpırdanan ışıkları gördü.
''Hey ulu tanrım!'' diye mırıldandı. ''Bunlar hiç vazgeçmesini bilmezler mi?''
Sular giderek yükseliyordu. Önce dize kadar suda yürüdüler, derken su kalçalarına kadar yükseldi. Ritter birden inildeyerek bir dizinin üstüne yere çömeldi.
''Ah Devlin, boşuna uğraşma. Benim hesabım tamam. Ben hiç böyle acı çekmemiştim.''
Devlin de Ritter'in yanına sokuldu. Hoparlörü tekrar ağzına yaklaştırdı.
''Serüvenci, burası Kartal. Kıyıdan bir çeyrek mil geride sizleri bekliyoruz. Şimdi işaret veriyorum.''
Devlin çuvaldan ışıklı işaret topunu aldı. Bu da Abwehr'in bir armağanıydı. Topu havaya kaldırdı. Ancak sis perdesi birdenbire kalınlaşmıştı. Artık hiçbir şey görünmüyordu. 20 dakika sonra sular Devlin'in göğsüne gelmişti. Hiç bu derece üşüdüğünü hatırlamıyordu. Bacaklarını iki yana açıp durdu. Sol koluyla Ritter'e dayanak olmaya çalışıyordu. Sağ elinde ise ışıklı işaret topu vardı. Sular giderek yükseliyordu.
Ritter fısıldadı. ''Boşuna uğraşıyorsun. Ben hiçbir şey hissetmiyorum. İşim bitik. Daha fazla dayanamayacağım.''
Devlin, Bayan O'Flynn'in psikopasa dediği gibi, ''Haydi çocuğum, şimdi kendini bırakma.'' dedi. ''Steiner duysa ne derdi acaba?''
''Steiner mi?'' Ritter'in ağzına tuzlu sular dolmuştu. Adamcağız öksürmeye başladı.
''Steiner olsa karşıya yüzerek giderdi.''
Devlin zorla gülümsedi. ''Öyle yapmalı evlat, hep gülümsemeli.'' Avazı çıktığı kadar bağıra bağıra şarkı söylemeye başladı. Bir dalga Devlin'in başının üzerinden geçti. Ritter'le birlikte suyun altında kaldılar. Devlin içinden ''Ey tanrım, bu iş burada biter.'' diye düşündü. Fakat dalga geçtikten sonra sular gene alçaldı. Devlin de ayakta dimdik durmayı başardı. İşaret topu hala elindeydi ama sular da çenesine gelmişti. Kıyıdan verilen işareti ilk giren Toysan oldu. Telsizce hemen kaptan köprüsüne koştu. 3 dakika sonra da E gemisi karanlığın içinde sahile doğru ilerledi. Kıyıdaki iki adama ışık tutuldu. Bir ağ atıldı. 4 denizci gemiden indi. Ritter'in tekneye alınmasına yardım ettiler.
Devlin, aman ona dikkat edin dedi. Durumu çok kötü.
Birkaç saniye sonra İrlandalı da gemiye atlamış ve hemen yere yığılmıştı. König Devlin'in yanına geldi. Bir de battaniye getirmişti.
Devlin, Siet Mael Falte dedi.
König İrlandalı'ya biraz daha yaklaştı.
Özür dilerim, ne dediğini anlayamadım. Nereden anlayacaksın? İrlanda dilinde, kralların dilinde konuştum. Sadece 100.000 merhaba dedim.
König gülümsedi. Sizi gördüğüme sevindim Bay Devlin. Bir mucize bu.
Bu gece konuşabileceğiniz tek mucize bu.
Emin misiniz?
%100 eminim.
König ayağa kalktı. Öyleyse şimdi hareket edelim. Bana müsaade dedi. Bir saniye sonra E gemisi hızla dönüp açık denize yöneldi. Devlin şişenin tıpasını çıkarıp kokladı. Rom. Sevdiği içkilerden biri değildi bu ama idare ederdi. Devlin şişeyi ağzına götürürken oturduğu yerden sahile dalgın dalgın baktı. Molly çiftlikteki yatak odasında birdenbire yerinden doğruldu. Pencerenin önüne gitti, perdeyi çekti. Pencereyi açtı. Yağmuru aldırmadan dışarıya uzandı. Birdenbire içi ferahlamış, yüreğindeki ağırlık kaybolmuştu. Ve işte tam o sırada E gemisi de burnu dönüp açık denize yönelmişti. Himmler Prince Albrecht Strasse'deki çalışma odasında masa lambasının ışığı altında şu sonu gelmeyen dosyaları inceliyordu. Kapı vuruldu ve Rossmann içeri girdi.
Ne var?
Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim Herr Reichsführer. Ama az önce Lansford'dan bir haber aldık. Kartal vuruldu. Himmler bu habere hiçbir tepki göstermedi. Kalemi büyük bir dikkatle elinden bıraktı.
Ver bakayım şunu.
Rossmann haberi Himmler'e uzattı. Reichsführer kağıdı okudu. Biraz sonra başını kaldırdı.
Senden bir isteğim olacak.
Emredin Herr Reichsführer.
En çok güvendiğin iki adamını al. Hemen Lansford'a hareket et ve Albay Radl'ı tutukla. Yola çıkmadan önce gerekli yetkinin sana verilmesini sağlayacağım.
Emredersiniz Herr Reichsführer. Tutuklamanın gerekçesi ne olacak?
Vatana ihanet. Şimdilik bu kadarı yeter. Geri döner dönmez bana haber ver.
Himmler tekrar kalemini eline aldı ve yazısını yazmaya devam etti. Rossmann da odadan çıktı. Askeri polis örgütünden onbaşı George Watson saat 9'a doğru motosikletini Meltham House'un birkaç mil güneyinde yolun kenarına park etti. Norwich'ten buraya gelinceye kadar hep şiddetli yağmur altında yol almıştı. Sırtındaki uzun yağmurluğa rağmen ilikleri ne kadar ıslanmıştı. Çok üşümüştü ve müthiş karnı acıkmıştı. Ayrıca yolunu da kaybetmişti. Motosikletin ön lambasının altında harita çantasını açıp bulunduğu yeri haritadan bulmaya çalıştı. Sağında bir kıpırtı olmuştu. Başını kaldırınca trençkotlu bir adamla göz göze geldi.
Adam merhaba dedi, yolunu kaybettin değil mi?
Watson Meltham House'u bulmaya çalışıyorum dedi. Bu Allah'ın belası yağmurda ta Norwich'ten geldim. O kahrolasıca yol işaretleri kaldırılınca bu köy yollarında yön bulmaya imkan kalmıyor. Her taraf birbirine benziyor.
Ben sana yolu göstereyim dedi Steiner.
Watson tekrar haritayı incelemek için öne eğildi. Mauser havaya kalkıp Watson'ın ensesine indi. Onbaşı oracıktaki su birikintisinin içine düşmüş kalmıştı. Steiner adamın çantasını alıp çarçabuk içine baktı. Çantada üzerinde acele yazılı kalın bir zarftan başka bir şey yoktu. Mektup Albay William Corcoran'a hitaben yazılmıştı. Steiner Watson'ı koltuk altlarından tutup kenara çekti. Biraz sonra ise Watson'ın yağmurluğunu sırtına giymiş, kasketini başına geçirmişti. Çantanın da askısını boynuna geçirmişti. Motosikletin desteğini kaldırdı, motoru çalıştırıp oradan uzaklaştı. Yolun kenarına büyüyecek bir stop lambası yerleştirmişlerdi. Scammell modeli kurtarma aracının vinci çalışmaya başlayıp da Morris arabada bataklıktan çıkarıldı. Garvey yolun kenarında durmuş sonucu bekliyordu. Kurtarma işini yürüten onbaşı Morris'in kapısını açtı, başını uzatıp içeriye baktı.
Burada hiçbir şey yok.
Garvey sen ne saçmalıyorsun diyerek hemen arabanın yanına koştu. Garvey de Morris'in içine baktı fakat onbaşı haklıydı. Arabanın içinde çamur ve su vardı ama Steiner yoktu.
Aman tanrım, Garvey birden gerçeği kavramıştı. Hemen cipin telsizini açtı.
Steiner Meltham House'un bahçe kapısına varmıştı. Kapı kapalı olduğu için motosikleti stop ettirdi. Kapının öbür yanında bekleyen nöbetçi el fenerini Steiner'a tuttu.
Nöbetçi çavuş.
Çavuş Thomas nöbetçi kulübesinden çıkıp kapıya geldi. Steiner motosiklette oturmuş bekliyordu.
Thomas ne var diye sordu.
Steiner çantasını açtı, mektubu çıkardı. Demir parmaklıkların arasından içeri uzattı.
Norwich'ten Albay Corcoran'a mektup getirdim.
Thomas başını salladı, yanında duran Amerikalı kapıyı açtı.
Doğruca binanın önüne gideceksin. Oradaki nöbetçilerden biri seni içeri sokar.
Steiner eve giden dar yolu geçti. Binanın önünde duracak yerde yana saptı. Arabaların durduğu avluya gitti. Motosikleti bir kamyonun yanına bıraktı. Sonra evin duvarını siper ala ala bahçeye gitti. Büyüyecek bir çiçek kümesinin arkasına gizlendi. Sırtındaki yağmurdu ve başındaki miğferi çıkardı. Alman ordusunun üniformasıyla kalınca nişanlarını da taktı. Sonra mavzerini hazırlayıp yürümeye devam etti. Terasın altındaki bahçede şöyle biraz duraladı. Karartma pek başarılı olamamıştı. Pencerelerden dışarı ışık sızıyordu. Steiner bir adım ilerleyince bir ses
''Sen misin Blaker?'' dedi.
Steiner dişlerini gıcırdattı. Bir gölge ilerledi. Mauser Steiner'in sağ elini hafifçe öksürdü. Amerikalı yere düşerken feryadı boğazında düğümlendi. Aynı anda yukarıdaki pencerelerden birinin perdesi aralandı ve terasa ışık vurdu. Steiner başını kaldırıp yukarı bakınca başbakanın terasta puro içtiğini gördü. Korku oran başbakanın odasından çıktığı zaman Kane onu bekliyordu. Kane, başbakan nasıl diye sordu. Gayet iyi, son bir puro daha içmek için terasa çıktı. Purosu bitince yatacak. İki asker birlikte salona geçtiler. Kane, eğer başbakan benim vereceğim haberleri öğrenirse belki bu gece rahat bir uyku uyuyamaz dedi. Onun için ben sabaha kadar sussam iyi olacak. Morris arabayı bataklıktan çıkardı. Steiner içinde değildi.
Korkarın yani adamın kaçtığını mı söylemek istiyorsun dedi. Bataklıkta kalmadığı ne malum, arabadan dışarı fırlamış da olabilir.
Olabilir ama ben nöbetçi sayısını arttırıyorum. İşi şansa bırakamayız. Ön kapı açıldı. Çavuş Thomas içeri girdi. Ceketinin düğmelerini çözüp üzerindeki yağmur damlalarını silkti.
Beni mi emrettiniz binbaşım?
Kane evet dedi. Arabayı bataklıktan çıkardıkları zaman Steiner'ı arabada bulamadılar. İşi şansa bırakmaya gelmez. Nöbetçileri iki misline çıkaracağız.
Kapıdan hiçbir haber gelmedi mi?
Kurtarma arabası gittiğinden beri hiçbir haber almadık. Sadece Norwich'ten Albay Corcoran'a mektup getiren askeri polis vardı. Corcoran kaşlarını çatarak çavuşa baktı.
Ben ilk kez duyuyorum bunu. Adam ne zaman gelmiş?
Belki 10 dakika kadar önce.
Kane aman tanrım diye mırıldandı. Herif burada, alçak herif burada. Hemen belinden tabancasını çekip kütüphanenin kapısına koştu.
Steiner terasa giden merdiveni ağır ağır çıktı. İyi cins Havana prosunun kokusu çevreye yayılmıştı. Son basamağa adımını attığı sırada hafif bir çıtırtı oldu. Başbakan hemen dönüp Steiner'a baktı. Başbakan prosunu ağzından çıkardı. Bu davetsiz konuğa hiçbir tepki göstermeden nazik bir tavırla ''Yanılıyorsam Albay Kurt Steiner ile karşı karşıyayım değil mi?''
''Steiner, Bay Churchill, çok üzgünüm ama'' dedi. ''Görevimi yerine getirmek zorundayım efendim.''
Başbakan sakin bir tavırla öyleyse ne duruyorsunuz dedi. Steiner Mauser'i kaldırdı, pencerenin perdesi açıldı ve Harry Kane ateş ederek dışarı fırladı. Silahından çıkan ilk mermi Steiner'ı sağ omuzundan yaraladı. İkincisi ise tam kalbine isabet etti ve adamı oracıkta öldürdü. Biraz sonra Corcoran da elinde silahıyla terasa geldi. Aşağıdaki asma bahçeden de Amerikalı askerler koşuştular. Steiner'in cesedi etrafında bir yarım daire çevirdiler. Steiner'in şövalye haçı nişanı boynunda asılıydı. Mauser'i hala sağ elinde sıkı sıkı tutuyordu.
Başbakan çok garip dedi. Eli tetikteymiş. Acaba neden tetiği çekmedi?
Harry Kane belki de benliğinin Amerikalı yarısı karşı çıkmıştır efendim dedi. Son söz başbakanındı. Bu adam ne olursa olsun her şeyden önce iyi bir asker ve cesur bir erkekti dedi. Onunla ilgilenin binbaşı. Başbakan döndü, içeriye girdi. 20. Bölüm. St. Mary Kilisesi'nin avlusunda o hayret uyandıran gerçeği öğrendikten tam bir yıl sonra Studley Constable'a döndüm. Bu kez peder Philip Barker beni davet etmişti. İrlandalı şivesiyle konuşan genç bir papaz beni içeri aldı. Barker çalışma odasında şöminenin karşısına oturmuştu. Dizlerine bir battaniye örtülmüştü. Ölmek üzere olduğu belliydi. Yüzünün derisi iyice gerilmiş, kemikleri meydana çıkmıştı. Bakışları ıstırap doluydu.
''Gelmekle çok iyi ettiniz.
Sizi böyle ağır hasta gördüğüme çok üzüldüm.'' dedim.
''Mide kanseriyim, yapılacak bir şey yok. Piskopos yaşamımı burada sona erdirmeme izin verdi. Peder Damian da kilisenin işlerini yürütüyor. Ama seni çağırtmamın nedeni bu değil. Duyduğuma göre çok hareketli bir yıl geçirmişsin.''
''Anlıyorum.'' dedim. ''Buraya daha önceki gelişimde tek kelime bile söylememiştiniz. Hatta beni kovmuştunuz.''
''Mesele gayet basit. Ben de yıllardır serüvenin sadece yarısını biliyordum. Şimdi de vakit çok geç olmadan öbür yarısını öğrenmek istiyorum.''
Ben de ona öğrenmek istediklerini anlattım. Bunu yapmaktan çekinmem için de bir neden yoktu. Öykümü tamamladığım zaman dışarıda hava kararmaya yüz tutmuştu. Odada iyice karanlık olmuştu.
''İnanılır gibi değil. Bütün bunları nereden öğrendin?''
''Resmi bir kaynaktan öğrendiğime emin olabilirsiniz. Hala sağ olan ve konuşmak isteyen kimselerden öğrendim.
Asıl en büyük şansım da bütün bu işlerin planını hazırlayan Albay Max Ruddle'ın güncesini ele geçirmem oldu. Albayın dul eşi Bavarya'da yaşıyor. Ben gerçekten o serüvenden sonra burada neler olduğunu merak ediyorum.
Çok sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Kasabalıların hepsi teker teker sorguya çekildiler. Resmi sırlarla ilgili yasa uygulandı. Aslında buna da gerek yoktu. Bunlar pek garip insanlar. Yabancılara karşı daima düşmanca davranırlar. Bunu sen de gördün, biliyorsun. O serüveni de sadece kendilerine mal etmek istediler. Başkalarının duyması, öğrenmesi işlerine gelmiyordu.
Tabii bir de Seymour meselesi vardı.
Elbette. Seymour'un geçen Şubat ayında öldüğünü biliyor muydun?
Hayır. Bir gece kör kütük sarhoş vaziyette Holt'tan dönerken arabası bataklığa yuvarlandı ve o da boğuldu.
Peki asıl o serüvenden sonra Seymour'a ne oldu?
Sessiz sedasız tutuklandı. Bir akıl hastanesinde 18 yıl kapalı kaldı. Akıl sağlığıyla ilgili yasalar biraz hafifletilince o da geri dönmeyi başardı.
Peki ama kasaba halkı onu buralarda görmeye nasıl katlandı?
Bu bölgedeki ailelerin hemen yarısıyla akrabalığı vardı. George Wilde'ın karısı Betty Wilde da onun kız kardeşiydi.
Aman tanrım, işte bunu bilmiyordum.
Bir bakıma yıllar süren suskunlukla Seymour'u korumak amacını güdüyordu.
Bir başka ihtimal daha var dedim. Seymour'un o gece yaptığı korkunç iş kasabalıların hepsinin zihinlerinde yer etmiş bir isteği yansıtıyordu. Bunu açıklamaktansa gizlemeyi tercih ettiler.
O da var.
Peki ya mezar taşına ne buyrulur?
Kasabayı temizleyip enkazı kaldırmak, gerekli onarımı yapmak amacıyla buraya gönderilen askeri mühendisler cesetlerin hepsini büyük bir çukura gömdüler. Tabii bu mezara taş dikilmedi ve bize de mezarı böyle bırakmamızı salık verdiler.
Ama sizin tasarınız başkaydı değil mi?
Sadece benim değil, hepimiz aynı şeyi düşünüyorduk. Savaş günlerinde propaganda çok etkili oluyordu. Gördüğümüz savaş filmlerinde, okuduğumuz savaş romanlarında, hatta gazetelerde bile Alman askerini insafsız, vahşi, barbar kişiler olarak tanımıştık. Oysa bu adamlar öyle değildiler. Steiner'in adamlarından biri kendi hayatını feda ettiği için bugün George Wilde sağ. Susan Turner evli, 3 çocuk annesi, bir genç kadın. Unutma, kilisede de halkın evlerine dönmelerine izin vermişti.
Bu yüzden gizli bir anıt dikilmesi kararlaştırıldı, öyle mi?
Evet, bunu yapmak gayet kolaydı. İhtiyar Ted Turner emekli bir taş ustasıydı. Anıt hazırlandı ve gizli bir törenle yerine kondu. Sonra da gizlendi. Ancak senin gibi keskin bakışlı bir gözlemci bunu fark edebilir. Preston denen adam da o mezarda. Ama anıta onun ismi yazılmadı.
Siz bütün işlerin yapılmasına göz yumdunuz demek.
Peder Verrucker hafifçe gülümsedi. İsterseniz bir çeşit ceza olarak kabul ettiğimi de söyleyebilirsiniz. Steiner mezarının üzerinde dans etmekten söz etmişti ve yerden göğe kadar da haklıydı. O gün adamdan nefret ettim. Elime geçirseydim onu ben öldürürdüm.
Neden diye sordum. Bir Alman mermisi sizi sakat bıraktı diye mi?
Bir süre herkese öyle dedim. Ama günün birinde Tanrı'nın huzurunda diz çöküp gerçeği kabul etmeme yardımcı olmasını diledim.
Giovanna Gray mi diye yavaşça sordum.
Pederin yüzü gölgelerin arasında kaybolmuştu. Yüzündeki ifadeyi görmeye imkan yoktu. Ben suç itiraf etmekten çok başkalarının itiraflarını dinlemeye alışkınım. Fakat sen haklısın. Giovanna Gray'e tapıyordum. Yok, öyle budalaca şehvet duygularının eseri olmamıştım. Benim gözümde Giovanna Gray harikulade bir kadındı. Onun gerçek kişiliğini öğrendiğim zaman geçirdiğim sarsıntıyı dünyada anlatamam.
Yani bir bakıma siz Steiner'ı suçluyordunuz değil mi?
Bir bakıma öyle. Papaz içini çekti. Çok eskiden olmuş şeyler bunlar. 943'te sen kaç yaşındaydın? 12 mi? 13 mü? O günlerde dünya ne haldeydi, hatırlıyor musun?
Pek hatırlamıyorum. Yani sizin değinmek istediğiniz anlamda hatırlamıyorum.
Savaş hiç bitmeyecekmiş gibi göründüğü için insanlar yorgun ve bezgindiler. Steiner ile adamlarının burada yapmaya çalıştıkları iş duyulsaydı, halkın morali üzerindeki etkisi ne olurdu hiç düşünebiliyor musun?
Alman paraşütçülerinin İngiltere'ye rahatça indikleri ve başbakanı ele geçirmelerine ramak kaldığı duyulsaydı bu halka ne büyük bir darbe olurdu biliyor musun? Adam başbakana öyle yaklaşmış ki tetiği çekip beynini dağıtması işten bile değilmiş. Papaz başını salladı. Öyküyü yayınlamayı hala düşünüyor musun? Neden yayınlamayayım? Bu serüvenin yaşanmadığını biliyorsun da ondan. Artık mezar taşı falan da kalmadı. Böyle bir taşın var olduğunu kim iddia edebilir? Olup bitenleri onaylamaya yarayacak bir belge var mı elinde? Neşeli neşeli pek yok dedim. Fakat bir sürü insanla konuştum. Onlardan öğrendiklerimi bir araya toplayınca inandırıcı bir öykü çıktı ortaya. Öyle olabilirdi. Peder Verigar hafifçe gülümsedi. Tabii çok önemli bir noktayı gözünden kaçırmasaydın. O da neymiş? İkinci Dünya Savaşı hakkında yazılmış 2 düzine tarih kitabı var. Hepsini teker teker incele ve sözü geçen hafta sonunda Winston Churchill'in ne işle meşgul olduğunu öğrenmeye çalış. Ama bu da sana pek basit bir iş gibi görünecek. Pekala dedim, siz söyleyin, Winston Churchill o günlerde neyle meşgulmüş? Kraliyet donanmasının Renown gemisiyle Tahran'a hareket etmeye hazırlanıyordu. Başbakan yolda Cezayir'e uğradı. General Eisenhower ile General Alexander'a Kuzey Afrika nişanını verdi. Ve hatırladığım kadarıyla 17 Kasım günü de Malta'ya vardı. Ortalık birdenbire sessizleşmişti. Peki o kimdi diye sordum. Adı George Howard Foster'dı. Meslektaşları arasında Büyük Foster diye tanınırdı. Peki mesleği neydi? Aktörlüktü Bay Higgins. Foster bir müzikal artistiydi. Başarılı bir taklitçiydi. Savaş onun kurtarıcısı oldu. Nasıl yani? Sadece başbakanın taklidini yapmakla kalmadı. Ona şaşılacak derecede benzedi. Dunkirk olayından sonra özel bir temsil vermeye başladı. Programa muhteşem bir son gösteri eklenmişti. Sizlere kan, ter ve gözyaşından başka bir şey vaat edemem. Onlarla kıyılarımızda çarpışacağız. Seyirciler bu gösteriye bayılıyorlardı. Tabii gizli polis de ondan yararlanıyordu değil mi? Önemli devrelerde yararlanıyordu. Eğer başbakanı U gemilerinin dehşet saldıkları bir devrede deniz yolculuğuna çıkarırsan onu bir başka yerdeymiş gibi göstermek çok işe yarar. Foster o gece hayatının en başarılı oyununu oynadı. Tabii herkes onun başbakan olduğuna inanmıştı. Gerçeği sadece korku öğren biliyordu. Pekala dedim, Foster şimdi nerede? 940 Şubat'ında Islington'da küçük bir tiyatroya bomba isabet ettiği zaman 108 kişiyle birlikte o da öldü. Görüyorsun ya, ortada hiçbir şey yok. Öyle bir serüven yaşanmadı. Böylesi herkes için daha iyi. Peter Verecker şiddetli bir öksürük nöbetine tutulmuştu. Öksürüğün şiddetiyle tüm vücudu sarsılmaya başlamıştı. Kapı açıldı ve rahibe içeri girdi. Peder Verecker, özür dilerim dedi, benim için yorucu bir gün oldu bu. Biraz dinlenmeliyim. Buraya kadar gelip zihnimdeki boşlukları doldurduğun için sana teşekkür ederim. Peder Verecker gene öksürmeye başlamıştı. Ben de hemen dışarı çıktım. Genç Peder Damian beni kapıya kadar geçirmek nezaketini gösterdi. Basamaklarda genç papaza kartımı verdim. Eğer durumu ağırlaşırsa diye söze başladım. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Sizden haber alırsam minnettar kalırım. Bir sigara yakıp bahçe kapısının yanındaki duvara yaslandım. Tabii gerçekleri bir daha gözden geçirecektim. Fakat Peder Verecker'ın doğru söylediğini biliyordum. Zihnimde en küçük bir kuşku bile yoktu. Ama bu sonucu değiştirir miydi? Yıllarca önce Steiner'in Harry Kane ile karşı karşıya durduğu verandaya bir göz attım. Sonra Steiner'in Meltham House'un terasındaki halini gözlerimin önünde canlandırmaya çalıştım. Son perdeyi düşündüm. O kötü sona yol açan bocalamayı hatırladım. Eğer Steiner tetiği çekseydi bile kurşun boşa gidecekti. Devlin'in de dediği gibi işin komik yanı buydu. Onun kahkahalarını duyar gibiydim. Sonuç olarak o dehşet gecesinde kendi rolünü büyük başarıyla oynayan adamın söylediği sözlerden daha iyisini de bulamadığımı itiraf etmeliyim. O adam ne olursa olsun demişti başbakan, iyi bir asker ve çok cesur bir adamdı. En iyisi işi burada bırakmalı.
döndüm, yağmur altında yürüyüp oradan uzaklaştım. Kitabın sonu. 2 Mart 2013. Sayfa 435.